Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV ve Erkam Radyo ortak programında karşınızdayız. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta farklı konular vardı. Bu hafta yine değişik konulara giriyoruz. Biraz hocam dini tarafı ağırlıklı bir program olacak bugün. Çünkü hocam hüzünden ve dertten kurtulmak için Allah Resulü ve sellem biz Übey bin Kâb radıyallahu anh'a bana diyor çok salatü selam getir. Şöyle diyor. Duanın tamamını sana salatü selam getirmeye ayırayım ya Resulallah diyor Übey bin Kâb. Diyor ki eğer böyle yaparsan o vakit dertlerin, sıkıntıların giderilir, günahın bağışlanır. Yani şimdi hocam bazen böyle hani WhatsApp gruplarında işte şunun duası falancanın duası diye şey dolaşır ya.
Evet evet.
Bunların çoğu da uydurma maalesef. Ama gerçekten sünnet olanlarda dertli ve üzüntülü zamanlarda salatü selam getirmek Peygamber Efendimiz'e. O rahmetelil alemin olduğu için gönüllere evet. Ferahlık veriyor. Tabi bu daha çok Müslümanlar ve dindarlar için.
Evet çünkü inanmadıktan sonra ondan yarar alma şansı yok. Yani gözün çalışıyor olabilir ama gözün kapalı kapatmışsan göz kapağını yapacak bir şey yok yani. Çünkü sonuçta oradan bir manevi enerji yayılıyor. Ama o manevi enerjiyi alacak alıcıdan olması lazım. Şu an burada radyo ve televizyon dalgaları var hocam.
Var.
Ama o görüntüyü biz burada oluşturamıyoruz. Niye? Hmm. Çünkü bize henüz kafamızda anten takılı değil. Eyvallah. Bu arada yeni bilgi hocam. Elon Musk'ın beyne çip takma projesi onay aldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve yakında beyne çip takma faaliyetini başlatacaklar.
Tabii hocam beyin biraz bir maddi tarafımız. Tamam benim ruhani tarafımıza ulaşamayacaklar ama beyine de ulaşılması bence çok tehlikeli bir şey diye düşünüyorum şahsen.
Evet. İnsanın kalbini aslında o tefekkür, o salavat, o hal aslında kalbine bir manevi çip takmış oluyor yani.
Eyvallah.
Ve oradan bir çekim gücüyle birlikte kendini çok daha niye? İnsan kendini sevdikleriyle birlikte düşündüğü zaman ben tomografi miydi neydi hocam? Böyle hani bir kabinin içerisine giriyorsunuz, hareket etmiyorsunuz. Tomografi mi deniyordu?
MR ona? Sanki.
MR tamam. MR. Ben oraya girdim mesela hocam tamam mı? Böyle çok tabii darlanırım. Bizim Karadeniz'de öyle dar yerde darlanır yani.
Eyvallah
yani,
gayet normal.
Mesela ben o an en sevdiğim insanları, mesela birisi en küçük oğlum Kutluhan Bilge Şah. Onunla böyle maceralarımızı düşünerek mesela kendimi şey yaptım. Stresimi ve kaygımı üstesinden gelmeye çalıştım. Yani insan alemlere rahmet Hazreti Muhammed yani bir de alemlere rahmet. Hazreti yani bu Muhammed. Sıfat da çok önemli yani. Şimdi doğal olarak insan o rahmeti o salavat getirirken o rahmeti içinde hissedecektir yani.
Şimdi şöyle bir şey var hocam bizim bu programlarımız Müslüman gayrimüslim herkese geçerli. Yani pek çok şey ama bazı şeyler var ki tabii tasavvuf psikolojisi olunca biraz daha Müslümanları ilgilendiriyor. O yüzden bu salavatü selam getirmek hatta bu deneyler yapıyorlar kıymetli hocam.
Evet.
Kur'an dinletiyorlar mesela gayrimüslimlere. Bir huzur, bir rahatlık, bir sükunet hali oluyor üzerlerinde. Hatta pek çok gayrimüslim zaman zaman gazetede okuyoruz. Caminin önünden geçerken Kur'an duyuyor. Aa çok hoşuna gidiyor.
Evet.
Biraz dinliyor. Ezan duyuyor. Ezan duyup da Müslüman çok gayrimüslim kardeşlerimiz var. O yüzden tabii salatü selam, Allah kelamı, Kur'an dinlemek. Bunlar gerçekten kalbe huzur veren şeyler.
Evet tabii oradaki özellikle o içtenlikli okuyuş kısmı, sad ses güzelliği değil de o içtenlikli okuyuş hakikaten insanın böyle kalbini harekete geçiren bir şey oluyor yani.
Şimdi hocam esasında bu Budizm'de falan da var. Onlar da mantra diyorlar.
Evet.
Yani bazı kelimeler çünkü kelimelerin de bir sırrı var.
Evet.
Yani Allah Resulü daha salatü selam getirdiğiniz zaman çünkü ben diyor size karşılık veririm. O da bize dua ediyor. Esasında o huzur hali oradan kaynaklanıyor. Çünkü Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğiniz zaman Allah Resulü de falanca kuluma ya Rabbi merhamet et, rahmet et diye.
Evet.
Falanca kuluna, falanca ümmetinden filanca şahsa. Böylece bir karşılıklı efendim etkileşim oluyor. Bir de tahmin ediyorum Allah Resulü'nü andığımız anda onun güzel halleri ve huylarını da hatırlıyoruz.
Evet.
Mesela çok kızmazdı, kimseye böyle efendim bağırıp çağırmazdı, öfkelenmezdi, cömertti. Bunları hatırlayınca tabii bu güzel huylar da bize huzur veriyor.
Evet kesinlikle. Yani mesela insan hocam oturduğu yerde aklına bir negatif düşünce geldiği zaman karamsar, kötümser düşünme hemen peşinden diğerleri ne yapıyor? Üşüşmeye başlıyor. Bu tersi de geçerli hocam. Böyle insan iyimser, ümit var bir şeyler düşündüğü zaman hemen bunu çoğaltma eğiliminde oluyor. İnsanın beyni senarist. Senaryonun hocam ilk noktası neyse oradan hemen türetmeye başlıyor yani. Şimdi çok kötü bir giriş yapmış. Yani çok dramatik, ağır bir vaka giriş yapmış senarist. Devamını iyileştirmesi zor geliyor yani. İnsanın beyni böyle hangi akışa girerse oradan devam ediyor yani. Bu, şimdi orada alemlere rahmet Hazreti Muhammed'le onun huzurunda olduğunu, onun metafizik çekiminde olduğunu düşündüğü zaman kalbi pırpır etmeye başlayacaktır yani.
Eyvallah. O yüzden biz buradan dinleyicilerimize, izleyicilerimize yani boş vakitlerde yani böyle bir salatü selam getirmek, estağfurullah azim demek. Şimdi hocam yine onunla alakalı biraz sonra gelecek zaten. Hamd ve şükür de gelecek. Ama oraya girmeden Ayzel Karne diyor ki, İyi bir yemek günün mutluluğudur. İyi bir gezi haftanın, iyi bir evlilik ayların mutluluğudur. Sağlam bir imana sahip olmak ise dünya ahiret mutluluğu demektir. Tabii hocam imanımız bu dünyadaki psikolojimizi de çok etkiliyor. Yani mümin bir insan kolayca hadiseleri kabul ediyor. Rıza makamında olduğu için. Yani başıma evet. Bu niye geldi? Tabii tedbir alıyor. Ama velakin işte benim evladım öldü. Yani niye öldü diye sorgulamıyor artık.
Evet.
Çünkü o bir yere kadar. Ne bileyim bir işimizi kaybettik, yakınımızı kaybettik.
Ya da bir organını kaybetmiş hocam. Ya her şey olabilir. Ama bakıyorsunuz diyelim ki gözüme görme yeteneğini kaybeden var, işitme yeteneğini kaybeden var ama ya mesela rahmetli Cemil Meriç geliyor aklıma yani. Şimdi adam kitap okuma delisi yani ve adam gözlerini kaybediyor. Düşünsenize hocam yani. Ama mesela eserlerin bir çoğunu gözlerini kaybettikten sonra bu arada Mozart mıydı hocam? Duyma yetisini yitirdikten sonra pek çok bestesini yapmıştı mesela.
Eyvallah, genelde hocam bu tür insanlar yani bir azasını kaybediyor. O azanın gücünü diğer tarafta kullandığı için de çok başarılı oluyor.
Evet.
Mesela gözü kaybolunca hafızası çok güçlü oluyor.
Halbuki orada ne yapabilirdi? Lanet olsun bu hayata deyip batsın bu dünya. Baba gibi, tamam mı? Evet. Batsın bu dünya deyip battı balık yan gider deyip bir bütün enerjisini kaybedebilirdi. İnancını, ama öbür tarafta Yaradan'a olan inancı insanın kendi içerisindeki bütün enerjisini kullanma imkanını ona veriyor. Çünkü Yaradan insana olağanüstü derecede enerji vermiş yani.
Şimdi hocam buradan belki şu konuya da girebiliriz. Tasavvufta rabıta derler. Böyle yani sanki şey terapisi gibi bu. Hayalle, tefekkürle salihlerin yanında, Peygamber Efendimiz'in huzurunda ve diğer işte atıyorum Nakşiyse Nakşiyye silsilesiyle beraber, Kadiri ise Kadiri meşahinle beraber zikrettiğinizi hayal edersiniz. Ve böylece gerçekten bu hayal gücü beyindeki nöronlar o fark etmiyor. Hani diyorlar ki şuur altı aptaldır. Gerçekle hayali fark edemez. Doğrudur.
Evet.
Yani tefekkür ettiğinizde, düşündüğünüzde siz o hal yaşıyorsunuz. Sanki Allah Resulü'ne berabersiniz. Sanki işte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde, ne bileyim Bahattin Nakşibend Hazretleri'nde, Ahmet Arif Hazretleri'nde berabermiş gibi oluyorsunuz. O yüzden Sufiler esasında parapsikoloji mi diyelim hocam bunu? Bunu da çok kullanıyorlar bir bakıma.
Evet, parapsikolojik boyutu var. Mesela Michel Özelsel hocam hangi kitabıydı?
Halvette 40 gün.
Evet evet, o kitabında, Halvette 40 gün kitabında rabıtanın biyolojide yanlış hatırlamıyorsam morfik rezonans yasasıyla ilişkili olarak karşılaştırıyordu. Ve insanın kendini o halde düşünmesinin o duygu durumuna geçmesindeki rolünü belirtiyordu. Siz bahsettiniz aslında yaratıcı imajinasyon denilen bir uygulama
creative
var.
Creative imagination diyorlar. Evet.
Psikoterapilerde kullanılan, yani parapsikolojiye gitmeden zaten bu tarafta mesela sporcular, sanatçılar sahne ve sahadaki hareketlerinin böyle hayalde tasarımlarını yapar ve onu böyle bir şey haline getirir. Hayalinde canlandırır, yaşıyormuş gibi canlandırır.
Hocam
ama
onların
yani
bir kısmı tabii kişisel gelişme çok çok kullanılıyor da bir kısmı sanki birazcık sakat. Hani işte zengin oldum her gün kendini şartlandırıyorsun.
Bir yandan diyelim ki antrenmanını yapıyor sporcu ya da diyelim ki sanatçı sanat egzersizlerini yapıyor. Buna ilaveten bunu yapıyor yani. Çünkü onu hayalde canlandırmak insanın konsantrasyonunu yükselten bir şey oluyor yani. O anlamda rabıta kelimesi böyle biraz insanlara kulağına yabancı gelebilir. İrtibat kurmak yani.
İrtibat kuruyorsun.
Kuruyorsun yani. Doğru. Ve irtibat kurmakta senin ruhsal yetilerini de, hayal gücünü de, duygularını da kattığın zaman o çok bambaşka bir şey olur
yani.
Hocam
diğer mahlukatla bizim bir farkımız var. Bir ceylan, bir aslan kovalıyor. Ceylan nasıl koşuyor? Kurtuluyor. Hani bizi bir aslan kovalasa 3 gün kendimize gelemeyiz.
Evet.
Ya benim eşim vardı Afrika'da, az daha ölüyordum. Ben ne yapayım bu aslanları diye. kahrederiz. Hocam hayvan aslanı uzaklaştı artık. Başlıyor otlamaya. Ya, ne oldu kardeşim? Biraz önce aslan peşindeydi. Onlarda böyle hani imajinasyon, hayal kurma, üzülme, arkasından yas tutma halleri yok.
Sınırlı olarak var. O olay yaşarken o var, yaşıyor, devam ettirmiyor yani.
Ama biz insan öyle şeyiz ki kötü bir hadise yaşıyoruz. Ha bunlar artık 30 sene, 40 sene diyor ki bir hanımefendi eşine bir kavga diyor bir gün. Senin annen bana 40 sene önce diyor şunu demişti diyor. Hmm. 40 sene boyunca unutmamış. Onunla rabıta yapmış. E bu hali hatırlıyor ve o anda sinirleniyor. Tansiyonu çıkıyor efendim. Yüzü değil kızarıyor.
Mi? Yani aynen. Bakın sadece bunları hayal etmesi, hayaline canlandırması bile tansiyonu yerinden oynatıyor yani.
Benim bazı akrabalarım var, hoşuma gidiyor böyle. Onların eski birkaç kötü hatıraları var. Hmm. Biraz hatırlatıyorum, kenara çekip dinliyorum. Nasıl yüzleri kızarıyor. Sanki o anda tam o kötü hadiseyi yaşıyorlar, o negatif tecrübeyi. Ya diyorum demek ki insan hatırladığında ve düşündüğünde o kötü veya tam tersi de olabiliyor. Ha,
iyi şey bu defa.
İyi düşünürseniz aslında rabıta, peygamberi düşünmek, Allah dostlarını düşünmek, güzel insanları, güzel ortamları düşünmek bile sizi bir anda alıp başka bir atmosfere taşıyor sanki.
Evet kesinlikle. Evet. Ama insanlar hocam özellikle mesela eskiden biz şarkıları, türküleri dinlerken kendi hayalimizde canlandırırdık sevdiklerimizi. Diyelim ki Mecnun dinliyorsa Leyla'yı hayalinde canlandırıyordu. Leyla dinliyorsa Mecnun'u hayalinde canlandırıyordu. Sonra klipler çıktı hocam.
Hayaller durdu diyorsunuz.
Hayal kurmana gerek kalmadı. Sonra televizyonlar, filmler, sonra sosyal medya, sonra özellikle Instagram'da Reels videolar. Şimdi her şey karşınızda hazır görüntü olarak gelince ilginç bir şekilde hocam hayal gücü inanılmaz derecede daraldı, küçüldü.
Halbuki hocam hayal insanın en güçlü. İbn Arabi bunu çok güzel kullanır. Hatta ben diyorum ki filmler falan. Hocam ben kısa bir araya girelim isterseniz. Bu hayal konusu biraz güzel bir açılım olacak inşallah. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri. Kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde ikinci bölümde karşınızdayız. Şimdi hocam hani hayal kurmak genelde bizde çok negatif algılanır Türk toplumunda. Halbuki hocam hayal, ümit çok önemlidir. Evet. Çok psikoterapilerde hayal kurdururlar size.
Evet.
İşte o creative imagination diyorlar ya hocam, yaratıcı hayal falan diyorlar. Aslında hocam insan bir şey düşündüğü zaman hani itandın mı eline taş al derler. Yani dilinden çıktığı zaman bir kelime veya başka bir şey el bela muvekkelun bil mantık. Bela sizin dilinize bağlıdır. Şu benim başıma gelir diye bir belayı söylersen onu üzerine çekersin. O yüzden sufiler hep negatif değil pozitif konuşurlar. Dikkat et düşmeyesin. Dikkat et düşersin demezler. Düşersin deyince adama düşme fiili yüklüyorsun.
Evet.
Düşmeyesin deyince düşmesin inşallah. Bir dua şey de oluyor. Çok dikkat ederler bu kelimeleri kullanırken.
Şimdilerde mesela bunu hocam böyle pozitif dil diye artık bir tanımı da yapılıyor. Psikoloji alanında olabildiğince pozitif bir dil kullanmak. Bu tabii şey polyanacı bir dile kaydı mı o da bir hastalık. Biz böyle hep şeyi kantarın dozunu kaçırıyoruz yani. Bir de şeyler var tabii hocam. Şey diyor ben diyor karamsar kötümser değilim ki hayat kötü diyor. Şimdi halbuki hani sizin dediğiniz gibi sen zaten hayatı kara görmek için, kötü görmek için bütün şartları hazırlıyorsun yani.
Hocam tam burada işte bu hamd ve şükür babına giriyoruz.
Hocam orada hayal demiştiniz ya. Hayal, orada peki. İmam Gazali'ye bir atıf yapalım. İmam Gazali şimdi psikoloji kitaplarında duyu organlarımız sayılıyor ya. Görme, işitme, koklama vesaire. Gazali bir de içsel, batini duyu organlarından bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de mütehayyile, yani tahayyül gücü. Mesela diyor ki şey, kuşlar vardır uçar, atlar vardır koşar. Ama sen uçan bir at tasavvur ettiğin zaman bu artık bir hayal gücü, mütehayyilenin ürünüdür. Ve sen buradan giderek bunu bir fikre de dönüştürebilirsin. Ona mütefekkire diyor. Yani onu bir mühendislik projesine de dönüştürebilirsin.
Aslında orada hocam bu rabıtaya geçtik ya, o rabıta da geçmişteki tarihteki mübarek ruhlarla beraber olup konuşmaya, onlardan istifade etmeye çalışıyorsunuz. Çok hakikaten metafizik haller var sufilerin bu tecrübeleri. Çünkü bizim ruhumuzun çok değişik güçleri var.
Evet.
Nasıl şimdi bu telefon açıyoruz? Yani bugün ilkel bir insan o telefonu görse mümkün değil. Nasıl oluyor der. Biz ufacık aletten ses çıkıyor falan der.
Evet.
Gerçekten de ruhumuzun güçlerini bilsek, ruhumuz geçmişten ve gelecekten haber alabilir, verebilir. Allah'ın izniyle tabii, bunu da söyleyeyim.
Evet.
Ruhta çünkü bir acayip güçler var. İşte bu tahayyül, hayal gücüyle. Aslında hocam maddi alemde bile dikkat ederseniz, bundan 30 sene önce çocukken, 40 sene önce uzay filmleri seyrederdik.
Evet.
İşte böyle görüntülü telefonlar vardı. Bugün gerçekleşti.
Evet.
Belki o zaman da varmıştır da bilmiyorum. Teknolojiyi mi sattılar, ne yaptılar ama. ışınlanma mesela evet. O zaman vardı. Henüz yok ama tahmin ediyorum bunu olacak.
Onu ben çok bekliyorum hocam. Yani çünkü memleket Trabzon'a
gitmek için.
Yani yoksa yani uçakta gitmek bile epey bir iş yani.
Yani.
Evet. Sonuçta insanın psikoloji hocam başlangıçta insanı çıplak bir maymun gibi görüyordu. Onun için mesela Pavlov olsun, Watson olsun hep hayvanlar üzerinde deney yaparak koşullanma deneyleri buradan hareketle insanla ilgili bir tezler üretmeye çalışmıştırlar yani. Sonra varoluşçu insancı yaklaşım insanın bir iç dünyasının olduğunu vurgulamıştır. Duygu dünyasının olduğunu vurgulamıştır ve oradan bir derinlik kazandırmış şeye, psikolojiye. Ama insanın bir de metafizik boyutu var. Tam metafizik olmasa bile kısmen transpersonal psikolojinin en azından bir kanadı bu insanın metafizik hallerine doğru tasavvuftaki yaşanan manevi hallere değinen, dokunan bir yaklaşım biçimi var. Yani artık psikolojinin de evrimine baktığımız zaman hocam giderek tasavvufa doğru bir yönelişin olduğunu söyleyebiliriz yani.
Esasında hocam bizim vazifemiz de programda bu yönelişi hızlandırmak. Yani biz Şunu diyoruz psikolog arkadaşlarımıza, dostlarımıza gelin bak tasavvuf da Budizm'e, yogaya, meditasyona gitmeye gerek yok. Onlar da belki faydalı tarafları var.
Aslında onlar da mesela hocam ilginç psikolojinin sınırlarını onlar aşıyor aslında.
Evet.
Ama ilginç bir psikolog çok rahatlıkla hocam işte yoga, meditasyon, Hinduizm ve Budizm'den alıntıları tavsiye edebiliyor. Ama kendi memleketindeki tasavvuf geleneğine uzak durabiliyor. Bunun bir sebebi hocam kompleks, aşağılık kompleksi. Bir sebebi de mesela psikoloji dünyasında diyelim ki Fromm'un hocam bir sanırım doktora öğrencisiydi ya da arkadaşı Suzuki Zen Budizmi ilk kez hocam psikoloji diliyle Batılılara anlatan bir kitap yazmıştı yani. Mesela Fromm'un başka bir öğrencisi de Ali Reza Aresta İranlı Mevlana'da aşk üzerine bir kitap çalışması yapmıştı doktora tezi ama bunlar yeterince psikoloji dünyasında yaygınlaştırılmış çalışmalar değil ama psikoloji dünyası Zen Budizmi özellikle bayağı biliyor yani. Ya
Budizm uzak doğu mistik hareketlerini ve efendim bu inançlarını çok uyguluyor hayatlarında.
Hatta tabii yani şey yaparak, seçki yaparak,
uçaklara doldurarak tabii ilahi ve o dini tarafını atıyorlar. Biraz ticarileştirerek.
Egzersiz tarafı ve ticari tarafı.
Egzersiz, evet, ticari evet. İşte aklını zihnini boşalt falan, negatif düşünme.
Hocam, ama Türkiye'de yine bile var. Türkiye'de bile hocam inanmayacaksınız belki birkaç milyar dolarlık bir cirosu var bu piyasanın. Yani yoga, meditasyon, reiki vesaire uzak doğu tarzı mistik uygulamalar ya da mistik tarafı da olan. Mesela yoga dediğimizde biz genellikle mistik tarafını daha çok algılarız ama pratikteki yoga hocam daha çok şeydir. Bir fizik egzersizdir yani.
Ya Mustafa,
aslında üst katmanlarında Hinduizm'de mistik boyut öne çıkar. Orada ne yapmışlar? Salt egzersiz. Diyelim ki düşünün hocam. 5 vakit namazın sadece fizik boyutunu almış. Yani, tamam mı? Egzersiz olarak uyguluyor yani.
Abdest yok. Bilmem nesi yok. Duası yok. Sadece veya,
ya da abdest alıyor ama abdesti salt bir temizlik amacıyla bir suyla terapi yapmak amacıyla yapabiliyor.
O yüzden hocam gerçekten bizim bir programlarımızın bu tarafı çok kıymetli bence. Biz bu psikoloji sahasına maneviyat aleminden böyle istifade edebilecekleri güzellikleri taşımaya çalışıyoruz.
Evet, orada kabul etmek lazım. Sufi çevre, tasavvufi çevrelerinde hocam önemli bir kusuru var. Nedir o kusur? Bu insanların anlayacağı dille onlara anlatması gerekiyor yani.
Biz hocam işte bu meditasyon dedik ya yani.
Evet.
Hayal dedik ya, Mevlana'nın bir sözü var hocam. Gel de sen bu söze şimdi aşık olma. İnsan sen ne düşünüyorsan olsun diyor.
Evet.
Gül bahçesinde düşünüyorsan kendini sen bir gülsün.
Evet.
Ama dikenler arasında akrepler, çıyanlar arasında düşünüyorsan kendini onlardan birisi oluyorsun ve acı çekiyorsun. hakikaten insan nerede olduğunu düşünürse onun acısını çekiyor. Hani bazen işte bunun da delili şu. Gece uyuyorsunuz. Gayet konforlu bir yatak içinde uyuyorsunuz evet. belki ama bir şey görüyorsunuz rüya. Bir kalkıyorsunuz kanter içinde. Böyle bir korku içinde kalkıyorsunuz. Niye? Halbuki gayet rahat bir yatakta yatıyordunuz.
Evet.
Bu yüzden sufilerin hayal alemini kullanmaları bence çok kıymetli. Ama maalesef bu konuda çok araştırmada
yapılmış değil yani evet. Bir de bunların pratikleri özellikle günlük egzersizler haline getirilerek insanlara sunulması lazım. Nasıl diyelim ki tasavvufta böyle günlük virt vardır. İnsanların işte tevbe istiğfardır, salavattır, kelime-i tevhiddir. Belirli bir sayıda, belirli bir düzen içerisinde okumak bir ritüelleştirilmiş
bir
yani.
Bu işte tarikata girerdik. Oraya bir çok karışmıyoruz.
Yok. Demek istediğim şu. Mesela tasavvuftaki kavramların diyelim ki tefekkür, diyelim ki hayal artırabiliriz bunları. Bunları da böyle insanların pratikte bunları nasıl uygulayacaklarına dair böyle şeylere
Hocam,
ihtiyaç var.
Hocam tarikatta bunları öğretiyorlar. İşte rabıta nasıl yapılır? Peygamber sallallahu
aleyhi ve sellem. O kısım tamam ama diyelim ki hocam.
Normal sırada vatandaş
diyorsunuz. Diyelim ki tarikatta diyelim ki hocam tefekkür-ü mevt öğretiliyor ama tefekkür-ü mevt sadece tefekkür-ü mevt değil. Yani sadece ölümü düşünmek
başka
değil.
Başka işler de var.
Diyelim ki hocam havayı düşünmek, suyu düşünmek. Mesela havayı düşünüp ne olacak diyor da. Şimdi mesela ilginç hocam bu bizim bize yaşam kaynağı olan bu hava volkanların püskürmesinden ortaya çıkan zehirli gazların dönüşmesinden oluşmuş yani.
Ya.
Ne kadar ilginç yani. Yani volkanların ve o zehirli gazın püskürmesi celali bir tecelli Yaradan'dan. Ama diyelim onun nefese ve yaşam soluğuna dönüşmesi ise cemali bir tecelli. Ve o zaman insan mesela burada almış olduğu bu nefes de dünya ve buradan evren ve Yaradan'la olan bağlantısını daha iyi şey edecektir yani hissedecektir yani.
Burada İmam Gazali'nin tefekkür bahsinde öyle mükemmel işlemiş ki bu konuları kıymetli hocam. Diyor ki ya insanlar diyor tefekkür etmediği için nankörlük yapıyorlar. Esasında en kıymetli nimet bu oksijen, hava. Rahatça evet. alıyoruz, rahatça veriyoruz. Ve dakikada herhalde en az 4-5 kere hava alıp nefes veriyoruz. Ya insanlar diyor yani şu ahmaklığa bak diyor. Aynen bunu kullanıyor.
Evet.
Yani bu bedava ve çok diye kıymetini bilmiyoruz. Herkes de var.
Halbuki özellikle diyor, Covid döneminde nefes almanın ya, ne kadar güzel bir şey oldu.
İkincisi orada. Diyor su. Suya da çok teşekkür etmiyoruz. Yani Afrikalılar belki suyun kıymetini bizden daha çok biliyor ama Türkiye'de su bol.
Evet.
Öyle olunca bazen biz Müslümanlar su içince elhamdülillah şükür diyoruz ama genelde çok fazla teşekkürümüz yok. Halbuki su da çok büyük nimet.
Evet.
Sonra ekmek. Bunların evet. hepsi ya bedavadır diyor ya bedava yakındır.
Mesela hocam ekmek yere düştüğü zaman ekmeği yere asla atmayız. Ama evet. bakıyorsunuz elimizde temiz bir su var. Rastlantısal olarak atıyoruz. Halbuki diyelim ki bir bitkinin bir çiçeğin altına döksen ya da bir sokaktaki bir cana, bir kediye, bir köpeğe içirsen o anlamlı bir şey. Ama sen ekmeği yere atmıyorsun çarpılırım diye yani. Suyu niye atıyorsun?
O da
bir
nimet.
De şey havanın kıymetini mesela havaya sıra geldiği zaman hiç kıymetini bilmiyoruz. Halbuki hani havanın kıymeti şöyle derin bir nefes almak aklıma şey geldi bir de sufiler ehli nefes deniyor ya hocam nefes ehli yani bu kadar önemsiyor tasavvufta.
Tabii çünkü tasavvufta her nefeste iki bayram vardır alırken ve verirken o yüzden sufiler bu nefesi çok ölçülü dikkatli kullanmaya çalışırlar derin nefes alıp derin nefes verirler.
Hocam bu arada çocukluğuma gideyim ben.
Buyurun.
çocukken nefesler sayıldır deniyordu. Ecel işte ölüm nefes sayısı bittiği zaman gelir diye ben de nefesimi tutuyordum.
Ama bak hocam bunda bir gerçek payı var. Şöyle gerçek payı var. Allah-u Teala size şu kadar nefes vermiş. Eğer nefesi huzurlu, evet. zikir halinde, aheste aheste yaşayarak, hakkını vererek yaşarsanız nispeten hayatınız uzuyor doğru. İşte akraba ziyareti mesela hayatı uzatır diyor Peygamber Efendimiz. Ömrü uzatır diyor. Ama İşte haramları işleyerek, haram peşinde koşarak, aceleyle, stresle, kaygıyla hızlı hızlı nefes alıp verirseniz hayatınız kısalıyor.
Evet hocam ona köpek nefesi deniyor hocam. Mesela nefes alışverişi yaparken böyle omuzlar kalkıp iniyorsa hani koştuğumuz zaman ya yorulduğumuz zaman oluyor. Ciğerin sadece üst kısmını kullanıyorsun demektir. Köpek nefesi ve hocam burada kafa da doğru dürüst çalışmıyor. Beyne yeterince oksijen gitmiyor. Bir de diyafram nefesi var. Akciğerin altında midenin üstünde çok derin nefes alıyorsun. Fakat bunu da çok aldım hocam başın dönüyor. İdeal olan göğüs nefesi. Yani akciğeri ortasına kadar doldurmak gerekiyor yani. Yani şeye, hayata yansıması da mesela A tipi kişilik, heyecanlı, coşkulu, böyle panik, sürekli koşturmaca, kaygı, stres. Onlar hocam daha çok işte şey, nefes almasını bilmiyor.
Bilmiyorlar.
Bu köpek nefesini alıyor.
Şimdi hocam ben bunun ispatını da şöyle veriyorum. Sufi tabakatı diyoruz. Sufilerin hayatlarından zaten eserler okuduğumuzda 80, 90, 100 gidiyor böyle maşallah.
Evet.
Yani huzurlu yaşıyorlar. Sadece Müslüman için bu geçerli değil. Bu nefes tekniği kullanan Budistler, şunlar bunlar da hakikaten.
Aslında bu insani, evrensel tabii, o anlamda bir boyut.
Aslında din fıtrattır. Sufilik de fıtratı, evet, yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani vücudunuzun hakkını veriyorsunuz, ruhunuzun hakkını veriyorsunuz. Allah'ın siyahı yarattığı fabrika ayarlarını yakalamaya çalışıyorsunuz. Esasında şöyle bir anlayış var biliyorsunuz, hepimizin malum. Bu dünya var, ahiret yok, ruhumuz da yok. Vur patlasın, koştur babam koştur. Ama bakıyorsunuz ki ruh var işimizde. İşte bu ruhu dinginlik veren de bu salatü selamlar, zikirler, tefekkürler, meditasyon diyoruz işte neyse. Evet. Bunları yapınca huzurlu bir hayat oluyor kıymetli hocam ve ömrümüzde bereketleniyor.
Yani eğer zaten hocam, eğer insan anlam arayışında olmasaydı, yani bu varoluşun amacı ne, yaşamın anlamı nedir diye bir soru sormasaydı insan, o zaman ruhu yoktur diyebilirdik yani. Çünkü varoluşun amacıydı, yaşamın anlamıydı hocam. Bunları ne teleskopla bakarak görebiliriz ne de mikroskopla bakarak görebiliriz yani. Çünkü bu, şimdi Yuri Gagarin hocam, uzaya çıkan ilk astronot, Rus astronot. Uzaya ilk Ruslar çıktı malum. Döndüğünde şöyle dediği söylenir yani. Yukarıda Tanrı manrı görmedim. Ya sana kim dedi orada göreceğin yani.
Sen kalbinde Tanrı'yı bulamazsan.
Evet.
Yani, yokta hiç bulamazsın.
Orada oraya çıkıp zaten orada görecek halin yok. Nitekim, sen yeryüzünde kalbinle görmen lazım.
Nitekim şunu bitirelim hocam. Firavun da dedi ki Haman'a, çabuk dedi bana büyük bir kule yap. Çıkıp, evet, Musa'nın tanrısıyla konuşayım dedi. Halbuki Musa'nın tanrısı kalbimizde, imanımızda yani.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Eyvallah.
İnşallah haftaya yine devam ederiz. Tefekkür, meditasyon, rabıta. Bugün güzel konular konuştuk. Bunları da yaşamak nasip olsun diyelim. Bu şekilde
bitiririz.
Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.